Yeşil Gazete TV'den herkese iyi akşamlar. Yakın Zaman'ın 15. programında bir aradayız. Benim İç Şahin.
Ben Kürşat Kızıltuğ.
Yakın Zaman 15 hafta önce karanlıktaki umutla başlamıştı. Şimdi bugün 15 hafta sonra bunlar daha iyi günlerimizle devam ediyor. Nereden nereye geldik? Peter Fleming'in Runic kitaptan çıkan, Gökçe Nur Şehirli çevirisiyle çıkan, yeni sayılabilecek 2021 yılında çıkan bir kitabı. Bunlar daha iyi günlerimiz. Bugünkü sohbet konumuz alt başlığı da kapitalizm sonrasında hayatta kalmak için bir rehber. Neden bu kitabı konuşuyoruz? Bunu biraz sonra uzun uzun konuşacağız zaten. Ama kısaca nasıl bir kitap olduğunu söylersek, Peter Fleming'in bu yeni kitabı aslında neoliberal kapitalizmin sonrasında bizi daha kötü günlerin beklediğini, adından da anlayacağınız gibi, ve buna karşı nasıl hazırlıklı olabileceğimizi tartışıyor. Hani post kapitalist dönemin daha iyi, daha insani bir düzen olacağının bir yanılsama olduğundan bahsediyor ve aslında kapitalizmden sonra hayatta kalmayı adı üstünde tartışıyor. Oldukça can sıkıcı bir başlığı olduğu kesin ama pek çok konuşacak malzeme veriyor bize. Ama her zaman olduğu gibi isterseniz önce Peter Fleming kimdir? Yazarı tanıyarak başlayalım. Kürşat, sana bırakıyorum sözü.
Peter Fleming bir işletme hocası. İngiltere ve Avustralya'da çeşitli üniversitelerde çalışmaya devam ediyor. Türkçe'de iki kitapla tanınıyor. Birisi Çalışmanın Mitolojisi. Kapitalizm kendisine rağmen nasıl hayatta kalıyor? Daha sonraki kitabı da Homo Economicus'un Ölümü. Şu anda konuştuğumuz kitaptaki temalarla bu öncesi iki kitap arasında bir süreklilik var. Fakat önceki kitapları daha klasik anlamıyla ağır başlı akademik nitelikli çalışmalardı ve bu çalışmalarda günümüz kapitalizminde, şirket kapitalizminde emek rejimleri, çalışma ortamının sosyolojisi ve şirket yapılarının değişimleriyle beraber ortaya çıkan yeni problemleri ve bunların bütün çalışanlar üzerindeki etkilerini de birlikte ele alan bir inceleme ortaya koyuyordu. Yine Homo economicus'un ölümü çalışmasında da şu anki devam eden 40 yıldan beri devam eden neoliberal projenin arka planındaki kuruluş süreci, ideolojik kuruluş süreci ve o ideolojik kuruluş sürecinin ana kavramı olan Homo economicus ya da bir tür ekonomik indirgemecilikle ele alınan bir insan kavrayışının ideolojik olarak nasıl tükendiğini, sona erdiğini ele alıyordu. Bütün bu çalışmalar aslında 2008 krizi sonrasındaki bir tür geri döndürülemez sürekli kriz durumuyla ilişkili çalışmalardı. Fakat bu kitabı biraz daha neredeyse bir tür politik broşür niteliğinde yazılmış. Oldukça sert bir sanki hani okurları sarsmak ve silkelemek isteyen bir an evvel bir takım acil problemleri göstermek, görünür kılmak ve bir an evvel belki de harekete geçmesi gereken insan gereken veyahut da yanlış bir takım varsayımlarla, yanlış bir takım politik öncüllerle kapitalizmi tartışan, ele alan veya kapitalizmin geleceğine yönelik öngörülerde bulunanlara karşı bir uyarı niteliğinde de yazılmış. Böyle bir yönü var, böyle bir kitap. Diğer iki kitabı Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmıştı. Bu kitap Runic kitaptan çıktı. Zannedersem biraz daha az görünür oldu bu kitap. Fakat bence Türkiye'deki belli bir radikal politik okur kitlesinin epeyce merakını gıdıklayacak, iştahını çekecek pek çok tartışma var ve aynı zamanda oldukça bildiğimiz başka yazarlara yönelik referanslar veya onlarla yapılan tartışmalar da var. Ben sözü sana devrediyorum. Kitabın bölümlerini, yapısını ve tematiklerini özellikle nasıl
buluyorsun? Şimdi yani başta da söylediğim gibi kitap aslında neoliberalizm temelde benzerleri görünen bir neoliberalizm eleştirisi gibi. Ama senin de söylediğin gibi bu çok sistematik, çok akademik bir dille yazılmış bir neoliberalizm nedir işte vesaire, nereden nereye geldi falan eleştirisinden çok aslında zaten daha birinci bölümde neoliberal kapitalizmin ölümcül kusurlar içerdiğini ve her an kendini imha edebileceğini artık kapitalistlerin de fark ettiğini söyleyerek başlıyor. Yani kitabın temel tezi bu. Neoliberal kapitalist sistemin çöküşte olduğu ve bu çöküşün temelinde de aslında kendisiyle ilgili alternatifleri ve denetim mekanizmalarını, başta işte demokratik sosyalist partiler, sendikalar gibi dengeleyici güçleri sistematik bir şekilde yok ederek 1980'lerden itibaren kendisini alternatifsiz hale getirirken aslında daha da kırılgan hale getirdiğini, çöktüğünde hani sistemi kurtaracak bir sübabın bile kalmadığı bir noktaya doğru gittiğimizi söylüyor. Bir de ikinci noktada da bu piyasa neoliberalizminin modernlik sürecini gasp ettiğini, yani artık yaşanmaz bir dünyaya doğru bizi sürüklediğini, işte ekolojik krizi de burada anarak kapitalizmin varoluşsal krizi bizim de krizimiz haline geldi diyor. Yani kapitalizm sadece kendini yok etmiyor, aynı zamanda dünyayı ve bizim yaşama alanımızı da ya da yaşama biçimimizi de yok ediyor diyor. Ve burada da aslında çok bence güzel bir tespiti var. Bu noktaya getirirken kapitalizm kendini aslında özellikle 80'lerden itibaren kurduğu bu neoliberal dönem olası şeyleri henüz hiç var olmamış ve henüz gerçekleşmeden yok edilmiş olası gelecekleri de aslında bir yandan içinde hayaletler olarak taşıyor diyor, ama bunları yok ederek kendini var etti diyor. İşte burada özgürlükçü komünizm, feminist sosyalizm, radikal ekoloji hareketleri gibi 1960'lardan sonra, 68'den sonra özellikle çok canlı bir hareket iken 80'lerden itibaren bunları da özellikle öldürdüğünü ve aslında sistemi iyice çöküşe mahkum ettiğini, yerine de herhangi bir alternatifi bırakmadığını söylüyor. Böyle, bu şekilde başlıyor kitap. Ardından birkaç bölümde örneklerle devam ediyor. Mesela bir tanesi bu insansız hava araçları, dronlar falan üzerine yoğunlaşmış bir kitap. Aslında nasıl şeylerin, yani teknolojinin nasıl ölümcül bir şekilde kullanıldığı ve silah teknolojisi üzerinden kullanıldığını falan anlatıyor. Tamamen bir teknoloji eleştirisi olduğu söylenemez her şeyiyle, ama aslında insani bir işte şiddetin azaldığı, daha insani bir düzene doğru gidildiği iddialarına karşı aslında nasıl artık duygusuz bir şekilde işte masa başından insan öldürülen bir döneme doğru teknolojinin mevcut sistemin bizi teknoloji taşıdığını anlatıyor. Burada da hatta enteresan bir şekilde biraz sonra bunu ayrıca tartışırız. Bu kültürel hüzne karşı iyimserliği kullananlara da bir eleştiri var. Mesela Chomsky'nin, Lin Segal'in, Eagleton'ın falan daha iyimser. Hatta biz de başta Rebecca Solnit'i konuşmuştuk. Hı hı. Bu program dizisinin en başında. Ondan bahsetmiyor gerçi, ama işte Rebecca Solnit vesaire gibi yazarların daha umutlu, daha iyimser şeylerine karşı bir devrimci karamsarlık önerisi getirdiği için bu kitap aslında temel tezi bu. Yani bu yıkımdan, çöküşten sonra hayatta kalabilmek için devrimci bir karamsarlığa ihtiyacımız var diyor özetle. Mesela onları da eleştiriyor. Sonra kapitalizmin bir tarikat olduğunu anlattığı çok ilginç bir bölüm var aslında. Bu hani çok yabancısı olduğumuz bir tez değil, ama Verdiği örnekler ilginç. Özellikle bu Leon Festinger'in bu meşhur bir deneyinden, sosyal psikolog deneyinden, yani tarikatların en önemli özelliği birbirleriyle çelişen kanıtlarla karşılaştıklarında bile temel varsayımların doğrulama becerileridir. Yani o dönemde 1954'te, işte 21 Aralık 1954'te dünyanın sona ereceğini iddia eden bir tarikatı izlemiş bu sosyal psikolog. 21 Aralık geçmiş, dünya yok olmamış ama 22 Aralık'ta tarikat üyelerinin aslında tarikata daha da bağlandığını, aslında bu tarikat sayesinde uzaylıların, yani dünyayı yok edecek olan uzaylıların medeniyetin yaşamasına izin verdiklerine inanmaya başlamışlar. Yani aslında yanlış çıkan kehanetler o kehanetin sahiplerini daha da güçlendiren bir şeye dönüşüyor tarikatlarda diyor. İşte neoliberal kapitalizm de sürekli çuvalladığı halde ve sürekli yanlış yaptığı halde bunu savunan, işte tipik Friedman gibi örnekler vermiş. Milton Friedman gibi falan örnekler vermiş. Bu neoliberal kapitalizmin en şey savunucularını, bunların nasıl aslında ve bunların öğrencilerinin daha doğrusu nasıl bu neoliberal sistemin vazgeçilmezliğinden ayrılmadığını, buna nasıl bir iman içinde olmaya devam ettiklerini anlatıyor. İşte sonra robotlardan bahsettiği bir bölüm var. Özellikle işte robotların, androidler geliştirilecek, robotlar dünyayı ele geçirecek falan söylemleriyle ilgili bir bölüm. Burada tabii ilginç analizleri de
ya
var.
Ya da yapay zeka.
Yapay zekanın tabii özellikle. İlginç analizleri de var. Yani bu konu o kadar da ilk, yani uzaktan bakıldığında ilk görüldüğü gibi de değil. Yani robotlar, yapay zeka denen şey de sonuçta bir maliyete sahip olan şey. Yani bütün işler, yani insan emeği robotlardan daha ucuz sonuç itibariyle. Şöyle bir cümle var mesela. Yapay zeka destekli robotlar muhtemelen işinizi çalmak istemiyor. Siz işinizden nefret ediyorsanız onların gözü niye sizin işinizde olsun diyor. Yani zaten çok emeğin ucuz olduğu bir toplum için, ama farklı işler yaratacağını, işte farklı denetim mekanizmaları geliştireceğini, özellikle denetleyici işlerin robotlar ve yapay zeka tarafından yapılacağından bahsediyor. İşte biraz hızlanayım. Sonra nefret bombası ofisler. Bu zaten Fleming'in uzman olduğu bir alan. Yani iş yerlerindeki şartlar, işte bir tür hani psikopat denebilecek bir tacize varan iş şartlarından, ofis şartlarından falan bahsediyor. Psycho Dadı Devlet bölümünde özellikle de devletin hani neoliberal felsefedeki ya da liberal felsefedeki devletin küçülmesi ve mekanikleşmesi ve insanlardan kopmasından ziyade tam da şu anda yaşadığımız şeyde tam bir denetim aygıtına dönüştüğünü, daha böyle psycho demesinin nedeni o. Ve bir yandan hani halkın, insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezken, onları ciddiye almazken, bir yandan da aslında onları bir nizam intizam altında tutmak için ciddi bir baskı uyguladığını, ama şirketler için tabii hiçbir şekilde bu baskıyı yapmadı falan anlatıyor. Bu bölümü okurken özellikle benim aklıma bu Ken Loach'un filmleri falan geldi. Mesela beni en çok çarpan 2016'daki Ben Daniel Blake filmidir. Mesela o film aklıma geldi. Bir de yeni bir film var. Geçen sene Juliette Binoche'un oynadığı Ayrı Dünyalar diye bir film vardı. Mesela o da bu konuları anlatan çok çarpıcı filmlerdi. Mesela onlar aklıma geldi. Bu filmlerde özellikle bu şeylerin çok daha çarpıcı verildiğini söyleyebiliriz. Nihayet işte ekolojik krizden, iklim krizinden, hayvanların et endüstrisinin yarattığı insanlık dışı koşullardan falan bahsediyor ve dijitalleşmenin, yapay zekanın sonuçlarına geliyor. Yani sonuç itibariyle aslında bu kitap bir tür kapitalizmin kötülüklerini falan sayıp dökmekten ibaret değil, daha çok sonuna geldiğini söylüyor ama sonrasının bundan daha iç açıcı olmayacağını, çok daha kötü olacağını söyleyerek buna nasıl hazırlanacağıza dair bir egzersiz yapıyor. Bence pek bir şey söylemiyor o konuda. Yani bundan sonrasının daha kötü olmaması için ne yapacağımızı pek söylediğini söyleyemem. Bunu daha sonra konuşuruz ama bence ben sana şunu sorarak pas atayım. Yani bu bir tek başına bir kitap değil tabii. Bu bir literatürün bir parçası aslında. Böyle bir neoliberalizm ve kapitalizm sonrası eleştirisi var. Biraz bu bağlama anlatabilirsem belki daha iyi oturabilir kitabın yeri.
Evet. Ya şimdi neoliberalizm etrafında dönen her türlü tartışma, açıklama ve araştırmanın iyi ve kötü bir iki ucu var. İyi yanına dair söyleyeceğim şeylerden ziyade kötü bulduğum ve problemli bulduğum şeyi hemen burada söylemek istiyorum. Bu aslında akademik literatürü inceleyen ve çeşitli yazıların ortak anlatı formunu gözlemleyen hemen herkesin fark ettiği bir şey. O da şu, neoliberalizm kavramıyla şu anda var olan problem alanını, her türlü işte toplumsal problemleri açıklamak neredeyse şey gibi oluyor. Böyle neoliberalizm her kapıyı açan maymuncuk gibi, neoliberalizm dediğinizde zaten ardından gelen bütün problemleri açıklayan bir çok kapsayıcı bir kelimeymiş gibi, ama o açıklamanın ne olduğu çok genelde iyi yapılamıyor. İkinci mesele de neoliberalizm üzerine yapılan pek çok çalışma uzun yıllardan beri neoliberalizmin ortaya çıkarken ve bir teori olarak veyahut da bir ekonomik, sosyal, siyasal politika önerisi olarak kendini meşrulaştırma, kurma sürecindeki vaatleriyle tam tersine düştüğünü, tam tersine gittiğini, aslında kendi iddialarını bile hiçbir şekilde savunmadığını, sahiplenmediğini, ama yine de sanki buradaki en temel şey de yine devlet ve sermayenin ilişkileri meselesi. Sanki gitgide sermaye alanını tam serbestliğe açacak bir devlet söz konusu olacakmış gibi bir şey, model sürekli savunuldu. Devletin hiçbir şekilde ekonomiye müdahale etmemesi savunuldu, ama pratikler tam tersini gösterdi. Çünkü neoliberal siyasetin uygulanabilmesi için her alanda, her durumda sermayenin hareket alanını kolaylaştıracak bir sürü müdahalesi, özellikle krizlerden sonra işte bankaları kurtarma operasyonları, devletlerin sürekli olarak çok çeşitli kuruluşlara fon vererek, sübvanse ederek veya direkt kurtararak aslında sermayeyi sürekli hayatta tutmak için, böyle şey gibi, hayat öpücüğü gibi ya da işte daha tıbbi bir terimle işte ne bileyim oksijen verir gibi müdahalelerde bulunması söz konusuydu. Bu metafor da genellikle bu neoliberalizm kritiklerinde çok kullanılan da bir şey. Bunlar tabii genel olarak neoliberalizm daha önceki bildiğimiz kapitalizmin erken evrelerine kıyasla çok daha problemli, çok daha eleştirilmesi
İnsanlık
gereken
dışı.
bir boyut taşıdığını, herkesin ortak kabulü haline getirdi. Ama burada riskli olan şeylerden bir tanesi de şuydu: sanki neoliberalizm kapitalizm bir fazı, bir evresi olarak değil de kapitalizm içerisindeki, kapitalizmin kendi tarihsel gelişimi içerisindeki onu daha saldırgan bir biçime sokan, daha otoriter bir biçime sokan, ama aslında belirli siyasal özneler tarafından yapıldığı için o forma giren ve kendisi engellenirse daha düzgün bir kapitalist işleyişin mümkün olabileceğine dair bir dizi yanılsamayı da üretti. Yani kapitalizmle neoliberalizmi bir şey içerisinde, tam bir süreklilik ve bütünlük içerisinde gören radikal yaklaşımlar, radikal sol eleştirel yaklaşımlardan farklı olarak böyle daha neoliberalizmden bir şey yapabilirsek, kurtulabilirsek kapitalizmde daha üretken, verimli, insani, daha adil mekanizmaların kurulabileceği bir forma da belki geçebilir şeyi de üretiyor. O yüzden neoliberalizme yönelen aşırı vurguyu hep ihtiyatla karşılamak gerektiğini ben düşündüm. Şimdi bu kitabın içine yerleştirmek istediğim daha geniş bir tartışma bağlamı hakkında şöyle bir iki kutuplu karşılaştırma yapmak istiyorum. Bu kutuplardan bir tanesi bizim bütün politik kültürümüzden uzun yıllardan beri alışa geldiğimiz genel olarak kapitalizm eleştirisi, modern sanayi toplumu eleştirisi, işte onun değişik katmanlarının, boyutlarının, görünümlerin eleştirisi, işte tüketim toplumu eleştirisi gibi diyelim ki, ya da işte ne bileyim kapitalizmin patriarkayla ilişkisinin ya da kapitalizmin milliyetçilik veya işte militarizmle ilişkisinin eleştirisi gibi. Şimdi bu eleştirel literatür tabii çok verimli, çok zengin bir literatür. Fakat aynı zamanda yani bu bir taraftan akademik bir literatür olarak çok güçlü, çok birikti. Ama bir taraftan da esas olarak politik özneleri enforme eden ve yönlendirecek olan daha ziyade kapitalizm eleştirilerinin ötesine geçip alternatif bir toplumsal siyasal sistemin ne olabileceği yönündeki tasarımlar. Yani ve bu da diyelim ki 19. yüzyılın sosyalist modellerinden günümüze doğru gelen çeşitli alternatif ekonomi modelleri, alternatif toplum modelleri, işte küçülme modelleri, işte katılımcı ekonomi modelleri gibi. Fakat bu modelleri düşündüğümüz zaman genellikle bu şimdi biraz sonra sözünü edeceğim literatürle karşılaştırdığımda şöyle bir şey fark ettim. Evet, bu modeller kapitalist sonrası bir topluma geçiş için bize ahlaki, politik, ekonomik veya daha geniş ölçekli sosyal tasarımlar sunuyor. Fakat bu modellerin aslında şu an mevcut olan dünya sistemi veya belirli bir toplum çerçevesinin içerisinden bir başka aşamaya, bir başka adıma nasıl geçilebileceği konusundaki politik önermeleri dışında, yani insanların bu tür bir toplumsal geçişi isteyerek gerçekleştirecekleri politik dönüşümler dışında bir tür gelecek öngörüsü ya da bir tür şu anda olmakta olanla bir sonraki adımda nelerin gelebileceğine dair bir tartışma değil aslında bunlar. Yani bunlar aslında bizim teklerimizi ifade ettiğimiz tasarımlar. Şimdi fakat gitgide sosyal bilimler içerisinde, iktisat literatürüsü içerisinde veya eleştirel teoriler içerisinde biraz daha şu anki durumdan, şu anki durumun kendi eğilimlerinin neler doğurabileceğine ilişkin öngörüler yapmaya yönelen bir literatür belirmeye başladı. Ya da ben en azından bazı kitapları birbiriyle böyle bir diyalog içerisinde görmeye başladım. Şimdi mesela bunlardan benim bildiğim en eski literatür şeydir. Dünya sistem teorisidir. Ya da dünya sistemleri analizidir. Brodel Enstitüsü ve işte genelde işte Binghamton'daki sosyoloji ekolüyle ilişkili olarak düşünülen ve özellikle uzun yıllardan beri kapitalizmin eğilimlerinin onu 21. yüzyılın ortalarında bir yerlerde, tabii ki böyle kesin tarih vermiyorlar ama ortalarında bir yerlerde bir sistem geçişi, ama nasıl bir sistem geçişi olabileceği konusunda tabii ki kesin tasarıları yok. Ve bu sistem geçişinin olumlu olup olmayacağı konusunda da özellikle bir iddiaları yok. Ama bir sistem geçişinin olacağı, fakat bu sistem geçişinin doğuracağı fırsatlar veya bu esnada bizim eğer politik müdahalelerimiz olmazsa, politik mücadelelerimiz, direnişlerimiz olmazsa bu çok daha kötüye de gidebilir. Ama buna ilişkin güçlü, uzun dönemli analizler yapan bir teoridir. Bu çerçevede çok daha somut bir şekilde bu literatür içerisinden yapılmış bir tartışma vardır. 2000 zannedersem orijinal İngilizce yayını 2012 ya da 2014 gibiydi. Bize Türkçe'ye de söyleyeyim. 2012'deydi. Türkçe'ye 2014 yılında çevrildi ilk defa. Bu kitap aslında 5 sosyal bilimcinin böyle tümüyle spekülatif olmayan, tamamıyla mevcut toplumsal eğilimleri etraflı ampirik verilere dayanarak tartıştıkları tabii ki belirli ölçülerde spekülasyon da içeren bir tartışma. Bunun yazarlar arasında Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derlugian ve Craig Calhoun gibi çok önemli sosyologlar, özellikle de tarihsel sosyologlar var. Şimdi mesela bu kitabın hemen sonrasında 2016 yılında yayınlanmış bir başka kitap var. Yine bu kitabın yazarı da bir sosyolog ve bu sosyolog Wolfgang Streeck kapitalizmin finansal sistemini ayrıntılı bir şekilde çalışmış bir sosyolog. Hatta finans sosyoloğu diye de geçiyor. Bu kitabın adı Kapitalizm Nasıl Sona Erecek? Bu da yine uzun uzadıya bir analizi. Kapitalizmin geçişlerinin siyasal sistemde de ekonomik sistemde de ne tür olasılıklar barındığına dair bir analiz içeriyor. Bunlar hiç de öyle, tabii ki bu yazarlar belli politik duruşları olan yazarlar ama politik tahayyüllerinin veyahut da eleştirelliklerinin gerçekliği analizde bir tür bias, bir tür yanlılık yaratmasına müsaade etmeyecek kadar serin bir şekilde konuyu ele alan yazarlar bunlar. Yine
ahlaki bir kapitalizm eleştirisi yapmıyorlar aslında.
Evet.
Senin kendi işleyişinin nasıl tıkandığını ve ne noktada tıkanacağını anlatıyorlar aslında.
Evet, gerçek eğilimleri analiz ediyorlar. Bu yaklaşıma yakın bir çerçevede bir başka çalışma var. Bu da yine aslında Binghamton'da sosyolog olan ama Çin kökenli zamanda Tiananmen'deki direnişlere katılmış bir eski bir eylemci olan, çağdaş bir sosyolog olan Minki Li. İki kitabı var Türkçe'de bu yazarın. Minki Li'nin 2010'da yayınlanan kitabı Yükselen Çin ve Kapitalist Dünya Ekonomisinin Çöküşü'ydü. Bu kitap çok ayrıntılı istatistiksel veriler, tablolar, analizler, enerji sistemlerinden tutun da refah ve başka birçok konudaki ya da ham maddelerin kaynakların tükenişine dair birçok konudaki analizlerle Çin tarihinden, yani modern Çin'in tarihinden başlayıp özellikle de enerji politikaları ve iklim krizinin yol açtığı problemler nedeniyle ama Çin ekonomisinin yol açtığı değişimlerin dünya ekonomisinde artık geri döndürülemez bir krize yol açacağı analizini daha o zaman 2010'da yapıyordu. Bu çalışmasının 4-5 yıl sonrasında da yine bir kitap yazdı Minki Li. Onu da 2017 yılında Türkçe'ye çevirmiş Yazılama Yayınları. Bu da Çin ve 21. Yüzyıl Krizi. Bir devam kitabı da diyebilirim buna. Dediğim gibi bu, şu ana kadar saydıklarımın hepsi sosyologlar tarafından yazılmış kitaplar. Yine benzer bir kitap. Bu defa eski bir Dünya Bankası ekonomisti olan ama çok üst düzey bir Dünya Bankası yöneticisi olan ve kapitalizmin doğurduğu küresel eşitsizlikler üzerinde de çok kapsamlı analizleri olan Branko Milanovic'in çalışması. Türkçe'de iki kitabı var. İlk kitabı Küresel Eşitsizlik adı. İkinci kitabı da 2019'da yayınlandı. Türkçe'ye geçen yıl çevrildi. Kapitalizm Tek Başına, Dünyaya Hükmeden Sistemin Geleceği. Burada üç tip kapitalizm modeli koyuyor. Çin kapitalizmi de dahil olmak üzere. Ve bu üç tip kapitalizm modelinin olası geleceği üzerine son derece ekonomik ve sosyal bilimsel verilerle bir öngörü geliştirmeye çalışıyor. Şimdi bunlar kadar akademi kökenli olmasa da kendisi oldukça ciddi bir ekonomi gazetecisi olan ve aynı zamanda ciddi bir aktivist olan Paul Mason'ın bir kitabından bahsetmek istiyorum. Onu da 2016 yılında yazmıştı. Bu da kapitalizm sonrası geleceğimiz için bir kılavuz. Bu kitapta da teknolojik deki değişimlerden bunun yol açtığı öznelerdeki yani çağdaş toplumdaki özneliklerdeki değişimlere ve aynı zamanda dijital teknolojilerin kapitalizmin değer üretme kapasitesini sekteye uğratma potansiyeli nedeniyle giderek kapitalizmin kendi krizleriyle yerine başka alternatiflerin doğabileceği bir geçiş sürecini analiz ediyordu. Bir tür kapitalizm sonrasına doğru bir geçişin olanaklarının şimdiden belirdiği ama tabii ki şey değil, bu kendi kendine olacak bir süreç olarak görmüyor bunu. Ama bu olanakları daha da güçlendirecek alternatif toplumsal mücadeleler ve gelişmiş bir geçiş programı noktasında da bir tasarı geliştirmeye çalışıyor. Çok bilinen, herkes tarafından çok tanınan, tartışılmış bir diğer yazarı da biliyorsunuz işte önemli bir iktisatçı Thomas Piketty, Kapital'i yazdı. Bu 21. yüzyılda Kapital. Bu kitabının çerçevesinde de yine tabii ki bu geçmişte 2010'larda da böyle Joseph Stiglitz falan gibi bir takım ekonomistler vardı ya, bunlar kapitalizmin bütün yarattığı eşitsizlikleri, problemleri tartışan ama ana akım ekonomi içerisinden gelen, yani bunlar böyle Marksist sol kökenlerden gelmeyip fakat artık orada da gerçekleri çok ciddi bir şekilde gören türden ekonomistler. Piketty de böyle birisi. Henüz Türkçe'de çevrilmemiş olan bir diğer kitabı var. Ona bakmam lazım tam adını ama Ideologies of Capitalism olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, umarım hatırladım. Ama bunu düzeltebilirim. Sonraki programlarda belki anarız. Tahminimce o da Türkçe'ye çevriliyor. Fakat o kitabına hakkında yazılanlara ve onunla yapılan bazı röportajlara baktığımda bayağı bir kapitalizm sonrası hakkında ve bir geçiş modelinin ne olabileceği hakkında epeyce kafa yorduğunu biliyorum. Bunun dışında Türkçe'de tanınan ama henüz tanınan bir yazar var, bir sosyal teorisyen. Onun Türkçe'ye henüz çevrilmemiş olan bir kitabı var. Bir dakika, Mackenzie Work. Evet, pardon, buradan baktım. Mackenzie Work'un henüz Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitabı var. O kitapta da yine kapitalizmin bir tür çözünme ve bir çöküş süreci içerisinde olduğunu ama yine burada böyle da karamsar bir tablo koyuyor ortaya. Ve bu mesela onun da içinde yer aldığı bir eğilim kapitalizmin bir tür neo feodal noktaya doğru gitmekte olduğuna dair iddialar ortaya atıyor. Türkiye'den de bence çok dikkat kesilmemiz gereken bir çalışma var bu yönde. Bülent Somay'ın 6 tane denemesinden oluşan bir kitabı çıktı yakın dönemde. Neoliberalizmin iflası üzerine 6 deneme bu çalışmanın adı. Burada 2020 civarında yazdığı 6 tane ayrıntılı makale var. Burada üniversite, hakikat sonrası rejimi, işte kurban psikolojisi veya işte Game of Thrones gibi farklı temalar üzerinden yaptığı ayrı ayrı tartışmalar var. Ama hepsinin ortak meselesi neoliberalizmin bir sistem olarak iflas etmekte olduğu. Bu tartışmaya dair Türkçe dışında da epey bir literatür olduğunu ben gözlemlemiştim. Bir ara merak ettiğim bir meseleydi. Şimdi geri döneyim Peter Fleming'e. Fleming'in önceki iki kitabı aslında şu anda yürürlükte olan kapitalizmin süreçlerinin etraflı analizleri üzerinden bir tür ideolojik çöküşün veya bu ideolojik çöküşe rağmen aslında sistemin halen kendisini nasıl ayakta tuttuğunun bir analiziydi. Ama bu kitap daha ziyade dediğim gibi bir tür sert bir neredeyse manifesto olmak istemiş gibi duruyor. Dolayısıyla bunu diğer sözünü ettiğim o daha analitik çalışmalar arasına yerleştirmekle beraber ortaya koymaya çalıştığı içgörüleri onlarla yakın bir konuma yerleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu kitapta birkaç hattın birbirine bağlandığını söylemek mümkün. O konuda senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Bir tanesi şu. Çok keskin, çok güçlü bir militarizm eleştirisi var. Ve bu militarizmin aslında bir tür teknomilitarizm olarak kendisini göstermekte olduğunu ortaya koyuyor. Bir diğeri devletin gitgide daha da insan hayatına müdahale eden bir tür kontrol mekanizması olarak şişmesi. Ve orada da yine gösterdiği, yaptığı analizlerde kullandığı kavramlar oldukça psikopatolojik süreçlerle devletin mantığı arasındaki benzerlikleri ortaya koyuyor. Ofislerdeki, yani çalışma ortamındaki astüs hiyerarşisinden çalışanların kendi aralarındaki ilişkilere kadar pek çok mekanizmayı incelerken de yine psikopatoloji şeyini kullanıyor. Literatürünü, referanslarını kullanıyor. Bu kapitalizm bir tarikat mıdır bölümünde yine neoliberal ideolojinin kurucularının ve daha sonra da özellikle bir takım üst düzey şirket yöneticilerinin CEO'ların seçimindeki kriterlerin de hatta bayağı ciddi ciddi neredeyse sosyopat profilindeki insanları bazı şirketlerin tercih ettiği gibi bir örnek vererek empati yoksunu, son derece gaddar, bir takım kararları sadece ekonomik rasyonelitelerle verebilen insanlarla dolu şirketlerden bahsediyor. Orada da yine aslında insani boyutunu ya da insani özelliklerini neredeyse tümüyle kaybetmiş insanların yöneticisi olduğu bir sistem, bir yapı var ve burada da yine psikopatolojik kavramlar söz konusu. Hakeza şeye geldiğimizde, robotlara geldiğimizde zaten İHA'lar ve robotlar ile ilgili tartışmada zaten insan öğesi tümüyle devre dışına çıkmış. Cehennem bile kabul etmez bizi bölümünde de yine aslında bir tür insan merkeziciliğin yol açtığı dehşetler üzerine, kabuslar üzerine bir analiz var. Şimdi burada ben özetle söylemeye çalıştığım şey, bu kitap sanki daha ziyade kapitalizmin olası yıkımı veyahut da halen mevcut can çekişme süreçleri ve bizim bunun içerisinde ne kadar yoğun bir psikolojik şiddete maruz kaldığımız üzerine bir tür psikolojik analiz gibi duruyor daha ziyade. Yani hani bilmiyorum, sen mesela bunu nasıl buluyorsun? Verimli de buluyor musun?
Evet, can alıcı kısmı da bu galiba bu tartışmanın. Şimdi şöyle bir cümle var mesela. İşte nasıl kapitalizmin çıkmaza girdiğinden bahsettiği bir bölümde, girişlerde. Diyor ki iyi hoş da ya sistem dibe falan çökmediyse ve bizler her ne kadar kablosuz ağımız hala etkin olsa da dev bir batışın yeni karanlık bir çağın eşiğindeysek. Şimdi zaten başlıktan da başlayarak, bunlar daha iyi günlerimiz başlığından da başlayarak kitabın, ben okurkenki duygumu söyleyeyim. Yani bütün bu analizleri bir yana bırakarak okur olarak duygumu söyleyeyim. Kitap bir tür depresif moodu aslında sürekli içinde barındırarak, ki yazar bu kitabı yazış şartlarını da anlatmış. Yani dediğin gibi İngiltere'de hoca ama Yeni Zelandalı aslında ve işte bir tür çalışma vizesiyle İngiltere'de bulunuyor. İşte vizesini uzatmayı unutuyor. Bunu sınır dışı ediyorlar. İşte Avustralya'ya gidiyor, bir süre orada kalıyor. Vizesinin yenilenmesini bekliyor falan. Yani o oradaki bürokrasinin İngiliz bu Ben Daniel Blake filmini aklıma getirmesinin nedenlerinden biri o bölümdü. Yani oradaki o filmde de vardır ya, o çalışanların ruhsuz ve sadece ruhsuz ve donuk olmaktan öte gaddar olmaları aslında. Yani bu gaddarlığı da biraz anlatmış. Onun yarattığı bir depresif durum da var kitabı yazış sürecinde anladığım kadarıyla. Çünkü Avustralya'daki dönemde, orada kalmak zorunda olduğu dönemde yazmış bu kitabı. O çok hissediliyor. Yani kitap boyunca ben de şimdi yazarın psikolojisini analiz ediyormuş gibi oldum ama yani kitap boyunca bu tür bir ruh halini hissediyorsunuz okur olarak? Yani tabii ki senin başta söylediğin gibi bu böyle akademik bir serin kanlı bir akademik analiz değil. Gerçekten daha neredeyse böyle ajitatif bir kitap gibi bir tarafıyla, ama hani o eski agitprop literatürdeki gibi bir harekete geçme tarzında bir sonuca yol açıyor mu, ondan şüpheliyim. Yani bir öfke uyandırıyor, bir derin hayal kırıklığı yansıtıyor, size bunu geçiriyor ama harekete geçirme noktasında tıkanıyor bence kitap. Yani bu söylediklerin yani kitapta ben mesela en çok onu bekledim. Peki buradan nasıl çıkacağız? Çünkü hayatta kalmak için rehber demiş kapakta ama ben hayatta nasıl kalacağımızı anlamadım mesela kitabı bitirdikten sonra. Yani hayatta kalmamızın zor olduğunu anladım. Yani kapitalizm sonrasında yazara göre daha kötü bir kapitalist sonrası, kapitalizm sonrası sistemin kapitalizmden daha kötü olacağı şeyini, tezini anladım ama buradan nasıl çıkacağımıza dair bir rehber olarak sadece devrimci karamsarlık. Yani bu durumun farkına varalım ve bunu dönüştürmek dışında ya da bundan kurtulmak dışında bir çaremiz olmadığının farkına varalım diyor. Fakat burada ben burada bir problem hissediyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani ekolojistlere, bize iklim konusunda mücadele eden aktivistlere falan yapılan bir eleştiri vardır ya, sürekli kıyamet tellallığı yapıyorsunuz. İşte insanlar bu kadar durumun kötü olduğunu evet. duyunca aslında harekete geçemeyecek hale geliyorlar. Çok moral bozucu falan filan. Doğru bir yanı var bu eleştirinin. Gerçekten iklim krizi konuşmaya başladığınız anda hani 20 sene 30 sene sonra dünyanın yaşanmaz bir yere dönüşme ihtimalini anlatıyorsunuz ister istemez. Bu da insanları biraz harekete geçme konusunda şey yapıyor. Yani bir yandan harekete geçmeye sevk ediyor olabilir aktivist bir yandan, ama öbür taraftan da yapılacak bir şey yok duygusunu da verebilir. Hani biz bu yüzden bütün bu eleştirileri ben doğru da buluyorum bir tarafıyla. Bu kitapta aslında benzer bir noktaya düşüyor. Felç edici bir yere doğru gidiyor. Yani evet, işte robotlar geliyor, insan sabah araçları, dronlar sizi her an vurabilir. Zaten ofislerde psikopat patronlar var. Zaten bir tarafta ekolojik yıkım korkunç bir durumda falan filan ve bunun sonucunda geldiğimiz nokta bundan da kötü bir yer. Çünkü bir yandan bireycilik alabildiğine devam edecek, bir yandan da hiçbir kontrol mekanizması yok. Hatta omnipotent bir şirket dünyası çiziyormuş gibi geliyor bana mesela. Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şirketler evet fazlasıyla kayırılıyorlar, fazlasıyla güçlendiriliyorlar devletler tarafından, ama aslında o kadar da güçlü değiller. Yani aslında siyasi gücü ele geçirebilecek ya da elde edebilecek bir mücadeleyle şirketlerin alt edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum ben mesela. Ama bu kitabın hattı bunu vermiyor. Yani bu kitabın hattı aslında yenilemeyecek bir güç atfediyor şirketlere gibi geliyor. Ya da bana geçen duygu bu. Belki hani önceki kitaplarını okumadım Fleming'in. Önceki kitaplarında bunu söylemiyordu belki, ama buradan bana geçen bu oldu. Dolayısıyla ben hala birazcık karanlıktaki umut tarafındayım, onu söyleyeyim. Rebecca Solnit'in tarzına daha yakın olduğumu söyleyeyim, ama bir yandan da bunları bize tartıştırması önemli. Yani sen ne düşünüyorsun? Yani ben buna sadece karamsar olduğu için eleştirmiyorum. Yani bir tür felç edici kapitalizm sonrasındaki olanakları ya da o distopyayı dönüştürmenin yolunu göstermediği için eleştiriyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin?
Bu noktada bir iki tane yani kitabın içinde geçen iki tane küçük değiniyi belki öne çıkartmak iyi olabilir. Bir tanesi nihilizmi de önermiyorum diyor. Yani iyimserliği önermediğim kadar nihilizmi de önermiyorum. İkisi de birbirini tamamlayan tuzaklardır diyor. Derinci karamsarlık dediği şey bu noktada her şeyin daha kötüye gideceği ama bir tür şeye pasif kabule doğru bir tür geri çekilme veya kendi kendini yok etmeyi de içerecek şekilde bir tür aşırı aktif olma, bir tür yok olmayı kabullenme durumu değil sanki. İkincisi de olumsuzluğuyla bir tür şeye, çitlemeye uğradığını, bir tür şey tarafından, kapitalizm tarafından kapıldığını ve olumsuzlamanın, olumsuzlama üzerine kurulan bu temellükü de reddedip onu da olumsuzlamak gerektiğinden falan bahsediyor. Ama burada bana orada özellikle sosyal medya ve Twitter üzerine yaptığı eleştiriler, orada komik bir laf ediyor, hatta şey diyordu, olumsuzlama işte Twitter tarafından ele geçirildi mi? Öyle bir şey söylüyordu. Olumsuzlama Twitter'laştırıldı diyor. Şimdi çok da doğru da bulduğum bir yanı var ama %100 doğru ya da hani yanlış kutuplarına sıkıştırmadan tartışmak istiyorum. Çünkü ben birçok bakımdan sosyal medyanın aslında hem yurttaş haberciliği açısından hem birçok hani mikrodan makroya her türlü iktidarın pisliklerinin ifşası açısından hiç de fena bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Ama yeterli olduğunu ya da kurtarıcı bir alan olduğunu ya da her türlü siyasetin orada yapılınca da siyasete ilişkin bütün çabalarımızı yeterince göstermiş olduğumuz gibi bir yanılsamayı yaratabilmek gibi bir risk var. O riski unuttuğumuz zaman orası esas savaş alanına dönüşüyor ve esas savaş alanı olunca da orada o zaman farklı eğilimler arasındaki tartışmalar da birbirini yok etmeyi hedefleyen bir tür neredeyse muhalifler arası iç savaş, bir tür simülasyon tabii ki. Gerçek bir şey de yok orada. Sadece bir söz savaşı. Ama muazzam bir psikolojik biranmaya da yol açabilen ve aslında insanda ciddi derecede umutsuzluğa da sebep olan, çünkü şey yok orada. Yani ortaklıkları kurma, geliştirme ve bir ortak kolektif mücadele inşa etmeye yönelik inancı beslemek yerine ya da bir tür dayanışmacı duyguyu beslemek yerine tam tersine birbirini neredeyse boğazlamaya yönelik bir çabanın olduğunu zaten onu görüyor. Şimdi bir diğer nokta da Fleming'in Mark Fisher'la olan yakın dostluk derecesindeki yakın ilişkisi. Zaten Mark Fisher'da da oldukça derin bir eleştirellik ve sert bir eleştirellik ve aynı zamanda bir tür ayartıcı gerçekçilik karşısında kapitalizmin kendisini tümüyle alternatifsiz sunması etrafında oluşan bir tür ayartıcı gerçekçilik karşısında oldukça etkili bir kitap yazmıştı, işte Kapitalist Gerçekçilik diye. Bu da zaten o tartışmaya giriyor. Ve ama aynı zamanda Fisher'ı en sonunda intihara kadar sürükleyen derin depresyonunun sebebi sadece kapitalizm değildi. Veyahut da sadece sistemin bir tür omnipotens güç olduğuna yönelik bir tür karamsarlık değildi. Aynı zamanda muhaliflerin neredeyse birbirini boğazlayacak derecede sert tartışmalara girdiği bir sosyal medya ortamına da dayanamıyordu. Hatta bununla ilgili de çok çok ünlü büyük tartışmalar yaratmış ve halen bu tartışmalara katkıda bulunan bir makalesi de var. İşte cadı kazanından çıkmak diye. Şimdi ben Peter Fleming'in bu olumsuzlamayı olumsuzlamak veya olumsuzlamanın da aslında neoliberalizm tarafından bir tür ele geçirildiğine yönelik tezinin aslında bu bilgiye ve özellikle de İngiltere'de gördüğü muhtemelen rahatsız edici bir dayanışmaktan çok düşman kamplara ayrışmaya eğilim gösteren bir politik kültüre karşı bir sert bir uyarı, bir refleks olduğunu düşündüm açıkçası orayı okurken. Ve olumsuzlamayı olumsuzlamak o noktada bir tür şey gibi, kendi kendini imha eden bir tür negasyon ya da olumsuzlama karşısında bir yaratıcı ya da kurucu hamleye doğru sanki bir çağrı gibi, öyle de yorumlanabileceğini düşünüyorum ama yine de açık bir tartışma bu. Ama dediğin doğru, yani birçok şeye hem olanak veriyor bu kitap tartışma açısından, hem de belki de hatalı diyebileceğimiz, belki de üzerinde eleştirel olarak durmamız gereken bir tür radikal jesti de belki bunun üzerinden tartışabiliriz. O radikal jest dediğim de şu, bütün olanakların tükendiğine dair bir bakış açısını öne sürerek yapılacak hiçbir şey kalmadığını, bir şey yapmaya yönelik bir karşı mücadele, bir karşı direniş oluşturmaya yönelik çabaların değersiz ve hatta sistemin oluşturduğu gösterinin bir parçası olduğunu ya da başka bazı teorilere göre simülasyonun bir parçası olduğunu iddia eden bir şey vardır. Bir nihilizm türü vardır ve bu anarşizmden sosyalizme geniş bir alanda karşılık bulur. Dolayısıyla hani siz sonuçsuz şeylerle meşgul oluyorsunuz ve bu yüzden de sadece işe yaramaz bir şey yapmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda sistemin kendisini yeniden üreteceği bir tür şeye, desteğe, bir tür payandaya da dönüşüyorsunuz der bu eleştiri. Şimdi bu eleştirinin bu eleştiri jestinin kendisi çoğu zaman eleştirdiği öznenin kendisi kadar, hatta çoğu zaman onun kadar bile olmayan bir eylemsizlik noktasından çıkar. İlginç olan nokta bu. Berbat bir kinizm noktasından çıkar. Her şeye mesafe bırakan bir kinizm noktasından çıkar. Ama o kinizm noktasından çıktıktan sonra tekrar kendi kaynağına geri dönüp normal rutinin hayatını sürdüren de bir eleştiri olarak. Şimdi işin acayibi bir tür sözel, retorik radikalizmle ortaya çıkan bu tür bir politik kinizm bana daha felç edici ve daha eylemsizleştirici geliyor. Daha pasifleştirici geliyor.
Doğru ama Kürşat, sözünü kestim. Bunu eleştiriyor yazar. Yani Peter Deming farkında ve bu tür bir sinik tavrı eleştiriyor ama bazı yerlerinde kitabın ben bu hataya kendisinin de düştüğünü düşünüyorum. Mesela olabilir. Bu ekolojik krizle ilgili, iklim kriziyle ilgili bölümde bir yer var. Naomi Klein'ı isim vererek eleştirmiş. Diyor ki işte bir de gezegeni kurtarmak için hala yeterli zaman olduğuna inanan iyimserler var. İyimserlerin altı çizili. İşte bu aktivistler diyor, Naomi Klein gibi, Laurie David gibi aktivistler, çabuk harekete geçersek dünyadaki yaşamın sistematik çöküşünü yavaşlatabileceğimizi iddia ediyorlar diyor. Doğru. Yani eğer çabuk harekete geçersek ve radikal bir şekilde bir dönüşümü sağlayabilirsek, emisyonları düşürebilirsek, işte evet, doğayı koruyabilirsek falan, çöküşü yavaşlatabiliriz gerçekten. Şimdi bu tarzda ve bu tonda söylediğiniz zaman bu sinizm oluyor işte.
Evet,
yani
evet,
sinik, evet. Sinik bir tavır oluyor. Yani benim bu Fleming'in kitabıyla ilgili temel sorunum, biraz önce bunu da söyleyecektim, atladım. Temel sorunum biraz buradan kaynaklanıyor. Bir de söylediğine bir örnek vereceğim. Bu sinik tavırla ilgili örnek. Yani ben radikal reform savunucusu bir insan olarak açıkçası mevcut düzenin kurtarılmasını değil, mevcut düzen altındaki ezilen insanların biraz daha rahatlatılmasını değerli buluyorum açıkçası. Yani mesela yeşil ekonomi tartışmaları yaparken biz yıllar önce başladık, işte 10 küsur sene önce yeşil ekonomi, yeşil yeni düzen tartışmalarını yaparken bazı arkadaşlar şey derdi. Bu sizin söylediğiniz öneriler, bir de yeşil kapitalizm diye etiketlerler. Bu sizin söylediğiniz öneriler kapitalizmi kurtaracak. Peki tamam, kurtarmayalım bence de zaten. Ne yapalım? Bırakalım çöksün. Kimin üstüne çökecek kapitalizm çöktüğünde? Yani aslında bu kitabın doğru olarak tespit ettiği gibi aslında bu çöküş ezilenleri daha da ezecek, sömürülenleri daha da ağır sömürülmelerini sağlayacak ve hayat, yani zaten gezegen de çöküşe doğru gidiyor. Yani insanların, halkların daha büyük haksızlıklara, daha büyük eşitsizliklere uğrayacağı bir yere doğru gidiyor. Kapitalizm çöktüğü zaman altından böyle bir şey çıkmıyor ki, ütopik bir komünist bir ütopya çıkmayacak ki. Yani kapitalizmin çökmesini sağlarsanız siz daha da hızlı bir şekilde, bunun altında hepimiz kalacağız. Dolayısıyla bunu reforme etme çabalarının amacı kapitalizmi kurtarmak değil. Bunu reforme etme çabalarının amacı bu kapitalizmden zarar gören ve çökmesinden daha da fazla zarar görecek olan insanları ve doğayı ve hayvanları ve diğer canlıları kurtarmak. Yani orada bir iddia varsa, kurtarmak da büyük bir laf ama yani bunu anlatmak mesela hep bana çok önemli gelmiştir. Çok da zordur ama. Yani çünkü her zaman siz kapitalizmi yanlısı yeşil kapitalizmden yana falan filan birisi gibi hemen etiketlenirsiniz. Çünkü bence bu etiketlemenin kendisi sinik bir tavır aslında. Peter Fleming buna yönelik bir uyarı yapması güzel ama dediğim gibi kendisinin de zaman zaman bu kitapta böyle bir tuzağa düştüğünü düşündüm ben. Diyeyim, son sözü bağlamak için sana vereyim. 55 dakika olduk. Yavaş yavaş bağlayalım ama bu arada şeyi de ekleyeceğim. Bu demin çok güzel bir şey çizdin. Yani bu kapitalizm sonrasına dair kitaplar. O kitapların bir kısmını da aslında önümüzdeki programlarda konuşacağız. Evet. Yani çok daha derinlemesine bu işin analizine de girmek lazım.
Şimdi benim aslında biraz merak ettiğim şey şu oldu bu kitaba dair. Şimdi bu kitabın bir mesela ana akım bir yayın evinden çıkmış olsa, böyle çok satan kitaplar basan ve Türkçeden bahsetmiyorum. Türkçedeki eleştirel kitaplar genellikle zaten çok azınlık bir okura hitap ediyor. Ama mesela yayınlandığı yerde ya da mümkünse eğer bu tür tezleri biz yaygın bir şekilde dolaşıma sokabileceğimiz mecralarımız olsa ve çok geniş kitleler bunları duyabilse. Muhtemelen buradaki bir çerçevenin esas muhatabı, alıcısı şu olacak gibi geliyor bana. Ağırlıklı olarak beyaz yakalı çalışanlar. İşte görece eğitimli. Ama böyle bir sistem karşıtı pozisyonu olmasa, olmayan ve işte ya da böyle çok hafif homurtularla gündelik yaşamında bir şeylere karşı koyan ama özellikle belli bir politik vizyonu, donanımı, bir antisistemik hareketli olan ilişkisi ya da bir antikapitalist dünya görüşü falan olmayan kişiler böyle bir kitap okusa muhtemelen çok çok sert, çok çok uyandırıcı, çok çok sarsıcı olabilir. Buradaki çerçeve bizim konuya baktığımız noktadan bazı açılardan iyi tartışılmış, iyi bildiğimiz konuların çok hızlı, çok kompakt bir sunumu oluyor. İkinci nokta da şu, bu kadar sert, bu kadar karamsar bir dilin kurulmasının acaba bulunduğumuz ülkeler arasındaki bölgesel veya yani güncel farklarıyla mı alakalı olabileceğini de düşünüyorum. Yani burada da yaşanmakta olan ama çok daha derinleşmiş etkileri artık gündelik hayatın her boyutunda çok daha yıkıcı bir şekilde hissedilen bir işte diyelim ki İngiltere'de veya işte Anglo-Amerikan ülkelerdeki kapitalist ülkelerde şirketin bütün boyutlarının buradakinden kat kat daha sert yaşandığı coğrafyalarda belki de oranın verdiği bir şey var. Hani öfke ve bir tür bir an evvel bir harekete geçmeye yönelik bir kışkırtma çabası var. O noktada da bu sert negatif söylemi tamamen şey yapmak istemiyorum. Yani bunu rafa kaldıralım ve sadece politik olarak kurucu bir söylemi gündeme getirelim diyemiyorum. Yani mesela en azından iki alanda bunu asla diyemiyorum. Hatta üç alanda, bir tanesi bütün dünya sisteminde gitgide artan militarizmin ve bunun bunu şey yapan, bunu destekleyecek şekilde teknolojinin bir tür teknomiliter kullanımının ilerlemesi. Bir diğeri tüm dünya sisteminde çok belirgin bir şekilde bugünkü teknoendüstriyel kompleksin ekosistemi içinde yaşayan tüm canlıları ve insanları içerecek ve çok katmanlı sosyal problemler doğuracak şekilde sertleşmesi ve peş peşe bir takım doğa yıkımlarını getiriyor olması, hali hazırda getiriyor olması. Üçüncüsü de hiçbir şekilde en ufak bir iyimserlikle yaklaşmamızın ya da en ufak bir anlayışla yaklaşmamızın mümkün olmayacağı bir tür patriarkal kapitalizmin varlığı. Yani dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde de son derece rahatsız edici sayılarda kadın cinayetlerinin yaşandığı böyle bir dünya sisteminde Yani bakıyorsunuz böyle iyimser konuşmanın çok mümkün olmadığı bir sürü veri üst üste yığılıyor. Bizler hani sanırım ikimizin de birleştirmeye çalıştığı bakış açısı bu kadar sert bir eleştirelliği böyle ortaya döküp ama orada bırakmamak gerektiği.
Evet.
Çünkü iyimserliğe bizim şu anki toplumun olası eğilimlerini öngörme konusunda bir iyimserliğe tabii ki ihtiyacımız yok. Ama bizim şu tür bir iyimserliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O zaman ben de ona devrimci iyimserlik demeyi belki de tercih edeceğim. O da şu, bir araya gelen insan öznelerin, kolektif çabaların yaratabileceği muazzam değişiklik gücüne karşı, onun olanaklarına karşı bir tür iyimserliğe, ben buna böyle Kropotkin'den de devraldığım türden bir iyimserliğe ihtiyacımız olduğunu, bunu propaganda etmenin yararlı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu böyle şöyle bir şey gibi oluyor. Devrimci bir karamsarlığın sertliğiyle yapılan bir sistem eleştirisiyle devrimci iyimserliğin bizlerin dönüştürücü kudretini sürekli onaylaması, olaması veya kutlamasıyla yürüyen bir sistem karşıtı mücadeleyi hep böyle dengede tutmakta fayda var gibi geliyor bana.
Evet, zaten önümüzdeki programlarda anarşist literatüre de yavaş yavaş girelim diye konuşmuştuk. Bu da bir ufak ipucu olsun. Bir de başta bu Branko Milanovic'in kitabı olmak üzere yani bu sistemin neden çok kötü olduğunu anlatan kitapların ötesinde sistemin neden kendi kendini bir çöküşe doğru sürüklediğini anlatan kitapları da tartışmaya ihtiyacımız var bence. Daha belki veri bazlı, daha hani kötü ve insanlık dışı olduğu için değil, aslında kendini sürdüremediği için bir anlamda. Sadece gezegeni yok ettiği için de değil, kendi süreçlerini de yok ettiği için neden çöküşe doğru gittiğini anlatan kitapları da konuşalım. Diyelim abi, bir saati geçtik, artık kapatalım yakınsamayı. Yarın Yeşil Gazete TV'de Hayvanat Ajansı var. Neden vegan beslenmeliyiz konu başlığı da. Hayvanat Ajansı'nı yarın kaçırmayın diyelim. Yakınsamayı da gelecek hafta 16. programda tekrar görüşmek üzere diyerek kapatalım. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
İyi akşamlar.